yapıyoruz. Bazen çekim yapıyoruz. Sonra hemen kısa bir süre sonra yayına veriyoruz. Bugün bir son dakika gelişmesi de var. Canlı yapmak iyi oldu. Adem merhaba, nasılsın?
Merhaba, teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Birazdan Trump'ın artık devir teslimle alakalı yaptığı çıkışları da konuşacağız. Son durumlara da biraz bakacağız. Biden'ın artık iyice ipleri ele alması konusunu konuşacağız ama öncelikle Türkiye'de son dakika diyebileceğimiz bir gelişme oldu. 2 gün önce Arınç'ın televizyonda yaptığı konuşma çok tartışılmıştı. İşte Selahattin Demirtaş'la alakalı söyledikleri, Osman Kavala'yla ilgili söyledikleri çok tartışılmıştı, konuşuluyordu. AKP'liler böyle değişik tavırlar, değişik tepkiler vermişti. En son Erdoğan da birkaç cümle etti dün itibariyle ve bugün, şimdi ben de bakıyorum, Arınç'ın bir mektup halinde Twitter'dan istifası yayınlandı. Arınç'ın hiç olmazsa Twitter account'u çalışıyor Adem. Oradan istifasını verdi. Instagram'a falan kalmadı. Onun hesabını acaba kontrol etmiyorlar mı? Ne diyorsun?
Yani tabii bu bahse başlarken, bu konuya girerken tekrar sormak lazım. Damat nerede? Yani damat o gün bugündür ortada yok. Hani değişik spekülasyonlar vardı. Yaraları iyileşiyor dendi. Tedavi sürecinde dendi. Ev hapsinde dendi. Muhtelif şeyler söylendi. Ama realite şu, damat kayıp. Halihazırda yok. Ben merak ediyorum, acaba
Yok.
pasaportunu elinden aldılar mı? Yurt dışı yasağı koydular mı damada? Koymamışlarsa bile pratikte takip ediyorlardır damadın bir şekilde Türkiye'den çıkmasını engellemek için. Bu soruyu hatırlatarak başlamak istedim. Çünkü bu tartışmanın, yani reform tartışmaları, Arınç vesaire söylemlerinin aslında bir Erdoğan açısından bir faydası var. Damat meselesini gündemden düşürdü. Kimse damadı konuşmuyor şu anda.
Adem, hiç şöyle düşündün mü? Damat şimdi neredeyse özgürlüklerinden yoksun bir halde yaşıyor. Sosyal medya hesaplarını kullanamıyor. Belki seyahat edemiyor, bir yere gidip gelemiyor. Bu kadar milyonlarca insanı Türkiye'de düşürdükleri durumu tek tek yaşıyorlar. Enteresan gelmedi mi sana da? Gelmiyor mu?
Ya ben çok yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü milyonlarca insan sabah 5'te evleri basılıyor. Karı koca tutuklanıyor, çocukları ortada kalıyor. İnsanların evlerine, martlarına, iş yerlerine çöküyorlar, aç susuz bırakıyorlar. Yani Berat bunları yaşamıyor. Berat lüks evinde altına istiflediği milyonlarca doların üzerinde yatıyor. Hani onların hayat standardında bu büyük bir kayıp olabilir. Zaten lüks bir hayat standardına sahipler. Hani o lüks hayat standardı içerisinde ekranlara çıkmıyor olabilirler. Ne bileyim işte lüks mekanlarda gözükmüyor olabilirler ama ben bu kıyası çok hakkaniyetli görmem. Çünkü öbür tarafta insanlar sosyal ölüme terk edildiler. Cezaevlerinden her gün cesetler çıkıyor. Meriç'ten Ege'den göçmeye çalışırken hayatını kaybeden, yakalanan, boğulan insanların hikayesi her geçen gün artarak büyüyor. Yani ben açıkçası hani çektirdiklerini çekiyorlar söylemini çok hakkaniyetli bulmuyorum. Çünkü bir şey çekmediler. Ha, çekmeleri gerekir, o ayrı bir konu ama şu anda yaşadıkları ya da yaşayacak oldukları yaptıklarının yanında hiçbir şey değil.
Tam olarak yani çektirdiklerini çekiyorlar demiyorum da ben de. Ama bir şekilde büyük bir endişe yaşadığını tahmin ediyorum. Yani
Yani
konuşamıyor,
bence
çok sesini çıkaramıyor.
en
Hatta başka büyük endişeler yaşıyor olabilir. Yani kendi akıbetinin olacağını bile kestiremiyor olabilir.
bence endişenin en büyüğünü Erdoğan yaşıyor. Olur da Berat bir şekilde gözden kaçar, ülkeden çıkarsa diye fena halde ürküyor şu anda. Hani az önce söylediğim ifadeyi laf olsun diye söylemedim. Berat Albayrak'ın pasaportu kimin elinde şu anda? Yurt dışı yasağı var mı? Sorusunu özellikle soruyorum.
Peki tamam, biz Arınç'a girelim tekrar. Arınç'ın istifa mektubunu okudun mu?
Ayrılma talebi diyelim, istifa mektubu değil. Ve dikkat
Ya da
edersen
şey mi
ayrılma
diyelim? Yok
talebi
yok şey diyelim. O da acaba hani affını dilemiş gibi de değerlendirirler mi o şeyler? Havuzcular. Arınç da affını talep etti. Cumhurbaşkanımız da affının talebini uygun gördü falan diye.
rejiminde istifa etmek diye bir hakkın yoktur. Ancak reis lütfederse affını talep edip şeyi kabul edebilir. Yani affetmek için bile reisin şeyi gerekir onlar açısından. Kabulü gerekir. O açıdan yani çok da sürpriz bir durum değil. İstifayı bile rotasından kaptırdılar. İstifayı bile artık boşalttılar. Anlam olarak boşalttılar. Ya ben şu açıkça şunu ifade edeyim. Bülent Arınç'ı şahsen tanırım. Defaatle oturmuş kalkmıştım. Röportaj yapmıştım, birisi var. Ya 50
Benim
yıldır
de
siyaset.
şahsen tanımıştım var.
Evet, artık belli bir noktadan sonra yolun sonuna geldiniz diyebiliriz. Yani siyaseten yolun artık sonuna geldin. 50 yıllık bir siyasi geçmişim var. Yani bir insan kendini bu kadar paspas ettirmemeli. Yani düşünün, yani şu anda troller linç ediyor, AKP'liler linç ediyor. Ya bugün Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki konuşmasına bir bakın, mecliste yaptığı konuşmalara. Ya bir siyasetçinin bu kadar kendini düşürmemesi gerekiyordu. Bak bir kıyas yapayım sana, tuhaf gelebilir. Ya Berat Albayrak daha delikanlı çıktı. Çekti restini gitti. Yani
Evet.
yasağın Twitter'ını yasakladılar, ne bileyim her türlü basın açıklaması yapmasını yasakladılar. Kardeşinin başında olduğu medya grubu istifasını bile veremedi. Ama o çekti, istifasının restini çekti gitti. Bülent Arınç böyle bir şey bile yapamıyor. Ya resmen paspas edildi. Yani bugün Bahçeli'nin sözlerine muhatap olan Bülent Arınç şöyle aynaya bakıp acaba ben ne yapıyorum diye düşünüyor mudur? Hani ki hep diyor ya ben hassas bir insanım.
Sen kiminle ilgili konuştuğunun farkındasın değil mi? Türk siyasetinde özgür ağırlığı olan tarihi bir siyasetçi hakkında konuşuyorsun böyle.
Özgür ağırlığı mı? Özgür ağırlığı falan kalmadı. Onu Hilal Kaplan paspasa çevirdi. Üzerinde tepindi özgür ağırlığı. Başka isimler de aynı şeyi yaptı. Yani bugüne kadar Bülent Arınç'ın yediği tekzip, fırçanın hesabı mı kaldı? Ama şu ifadeye, şu bugün geldiğimiz noktayı diğerlerinden ayıran bir olay var. O da şu. Ya MHP liderinin bugün meclis kürsüsünden muhatap aldığı isim eski meclis başkanı. AKP'nin üç önemli isminden birisi. Ayağı Abdullah Gül de ayağı önemli olan isimlerden bir tanesiydi. Ve paspasa çevrildi. Ve Bülent Arınç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Yani böyle saygın bir şekilde işte ben ne dedim ifade ettim, af istedim, Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrıldım falan. Ya Yüksek İstişare Kurulu dediğiniz şey sizin sağda solda Erdoğan'ın hükümete alternatif bir kanal açmasınlar, başıma iş çıkarmasınlar diye uydurduğu. Oraya oturun, maaşınızı alın, keyfinize bakın, çayınızı kahvenizi için. Hatta yani varsa okey oynayın falan dediği bir yer yani. Çünkü Yüksek İstişare Kurulu'nun bugüne kadar ne yaptığını kimse bilmiyor. Zaten bir şey yaptıkları da yok. Yani Yüksek İstişare Kurulu dediğiniz yerde Cemil Çiçek'ten, Bülent Arınç'tan, Köksal Toptan'dan. Ya bazı isimlerin ismini ben yaşadığını orada duydum. Aa bu yaşıyormuş ve Yüksek İstişare Kurulu'na seçilmiş diye baktım haberlerde. Çünkü
Sağlam da
ne
maaş
oldu belli.
alıyorlardır ama değil mi orada?
Tabii ki sağlam bir maaş alıyorlar. Hayır burada asıl şey şu. Yani hani Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ettin. So what yani ne oldu yani? Şimdi Yüksek İstişare Kurulu'nda zaten bir şey yaptığınız yoktu ki. Orası Erdoğan'ın küskünler bir hareket başlatmasın, Erdoğan alternatif oluşturmasınlar diye kurduğu, hani maaşlarını verin, çayını kahvesini verin, orada otursunlar, sembolik bir iş yapsınlar diye koyduğu bir yer. Oradan istifa etmenin bir anlamı yok. İstifa etmesi gereken yer AKP olmalıydı. AK Parti'den istifa etmesi gerekiyordu daha önce.
Bu yalnız
İstişare
tam bu
Kurulu'nun
dediğini başka birisi daha diyor, biliyorsun değil mi? Gördüysen eğer tweetinde diyor ki
gördüm.
Melih Gökçek, Arınç diyor Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş ama yetmez diyor.
Ya şimdi Gökçek bahsini açınca konudan konuya geçiyorum ama şunu söyleyeyim. Ya ben teessüf ediyorum. Mansur Yavaş'ta da teessüf ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teessüf ediyorum. Muhalefete de teessüf ediyorum. Ya Melih Gökçek dediğiniz adam Hititlerden bu yana Ankara'nı yöneten, rantını yiyen, ailesiyle birlikte, oğullarını yaptıkları, arkadaşlarını yaptıkları herkesin dilinde. Herkesin bildiği bir şey. Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliği oldu. Melih Gökçek her gün sağda solda yapmaya devam ediyor. Ya 25 yıl belediye başkanlığı, öncesinde Keçiören, öncesinde şu 30 yıl boyunca Ankara'yı yağmalayan adamlarla ilgili hiçbir şey yapmayan muhalefete teessüf ediyor. Hani Melih Gökçek basın açmışken. Daha geçen hafta diyorlar ki Anka Park mı? Ankara Park mı? Ne bir park yaptı ya dinozorlar.
Evet,
Dinozorlarla ilgili bir
750
tane şey var.
milyon.
750 milyon doları iç ettiler orada. Ve hiçbir şey olmamış gibi ya biz burayı kapatıyoruz. Ya 750 milyon dolar halkın parasını Melih Gökçek çarçur etti, yandaşlarına dağıttı. O bir dinozora milyon dolar para ödedi. Dinozor ya bu, bir tane maket. Ve bunların hiçbir
Şimdi
hesabını kimse sormadı.
canlı yayındayız. Eğer takipçilerimizden 750 milyon doların ne kadar TL yaptığını bulabilen varsa lütfen yazsın. Onu da Ankara'nın nüfusuna bölelim. Kişi başına ne kadar para düştüğü bile ortaya çıkar.
Ya mesela ben bu soruyla dair bir paylaşım yaptım diye Mansur Yavaş beni Twitter'da bloklamış. Aferin yani çok güzel. Hani siyaset yapıyorsunuz. Yani bir halkın parasını ne yaptığını sormayacaksınız. Siz niye belediye başkanı oldunuz? Niye bunun hesabını sormadınız? İstanbul'da İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın ve AKP'nin ve Erdoğan rejiminin kurduğu rüşvet ve yağma, talan çarkına dair hiçbir şey yapmadılar. Ya düşünün 25 yıllık büyükşehir, 5 yıllık belediye, 30 yıllık Melih Gökçek yağmasıyla ilgili yaptıkları tek şey iki tane jipi Melih Gökçek teslim etmemiş. Bütün mesele buymuş. Ya o zaman çıkalım hepimiz Melih Gökçek'ten, AKP'deki İstanbul yağmasından özür dilerim. Demek ki hiçbir şey yapmamışlar. Biz hayal görmüşüz. Demek ki hiç kimse bu yapılan yolsuzlukları falan yağmayı görmemiş. Böyle bir şey olmamış demek. Yani bu anlam çıkıyor hiçbir şey yapmadıklarına göre. Hani konumuz Melih Gökçek değil ama şimdi Melih Gökçek burada sözünü düşünmesi gereken bir adam. Şimdi Bülent Arınç'a geri geleyim. Şimdi burada Bülent Arınç'la ilgili bir tane şey söyleyeceğim. Şimdi birkaç gündür dikkat çekici bir şey var. İşte Bülent Arınç Erdoğan'ın talimatıyla mı konuştu yoksa kendisi mi konuştu? Yani Bülent Arınç Erdoğan ile konuşacak birisi değil. Ama bu konuda bir parantez açayım. Bülent Arınç'ın, Cemil Çiçek'in, başka onlarla oturup kalkan isimlerin konuşmaya başlaması bu meselenin AKP mutfağında konuşulduğunu bir delili. Yani ben Bülent Arınç Erdoğan'ın talimatıyla konuştu demiyorum. Ama partide böyle bir şeyin konuşulduğu, bir çıkış yapılması gerektiği belli. Ve Bülent Arınç'ın bu talimatla hareket ettiği ya da bu düşünceye paralel olarak hareket ettiği açık. Ama Bülent Arınç'ın Erdoğan adına konuştu ve Erdoğan burada numara çeviriyor söylemini ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yani çok yani Bülent Arınç o kadar da değil. Hani tamam Bülent Arınç'ın bugüne kadar paspas edilmiş bir özgür ağırlığı var ama hani Erdoğan adına talimatla çıkacak, konuşacak, arkasından fırçayı yiyecek, daya yiyecek ve sonra oturacak. Böyle bir yapısı yok Bülent Arınç'ın. En azından enaniyeti buna izin vermez. Egosu buna izin vermez. Peki neyle karşılaştık? Şimdi ben biraz resmi çizeyim. Çünkü dünden bu yana ve birkaç gündür şöyle korkunç bir kafa karışıklığı oldu. Şimdi eldekiler hani bir Z raporu vardır ya, bir raporu alalım. Bir, Cumhur İttifakı çatlıyor.
Günün sonunda ne oldu ona bakalım.
Cumhur İttifakı çatlıyor. Bu net. Erdoğan aslına bakılırsa Cumhur İttifakı ile daha ilk günden yola çıktığında bugüne geleceğini biliyordu. Cumhur İttifakı'nın başına bela olacağını, Cumhur İttifakı ile yola çıkmanın kendi koltuğunu ve siyasetini korumak için fayda sağladığını ama yolun sonunda büyük fatura ödeyeceğini biliyordu Erdoğan. Bugün gelinen yer aslında Erdoğan için sürpriz değil. Erdoğan alternatifini bulsa, bugün alternatifini bulsa Cumhur İttifakı'na tekmeyi basar ve bunu yaparken birazdan geleceğim nasıl bir söylem üreteceklerini de şimdiden söyleyeyim. Yarın bir gün göreceğiniz şeyi söyleyeceğim izleyicilerimize. Yarın neyle karşılaşacaklarını ben bugünden söylüyorum. Söyleyeceğim birazdan. İkincisi şu, Cumhur İttifakı'nın alternatifini bulduğu anda Erdoğan bu ittifakı bitirecek. Şu an alternatif bulamıyor. Geçen hafta hem doğru yol, şey hem doğru yol nereden İyi Parti'den hem de HDP'den lobi yaptılar ama istediklerini alamadılar. Böyle bir sonuç yani bir yeni bir oluşum, yeni bir açılım girişimleri sonuç vermedi. Mücahit Aslan Amerika'ya geldi, İbrahim Kalın Avrupa'ya gitti. Tablo da pek parlak değil. Döndüler Cumhur İttifakı'nda şimdilik işte Bülent şeyin Erdoğan'ın pazar günü yaptığı açıklamalar şu. Yani evet biz MHP'ye, Çakıcı'ya mahkumuz. Şimdi devam edeceğiz dediler. Ama bu ittifakın devam edeceği anlamına gelmiyor. Şimdilik devam ediyor. Yani ben hani ittifak çatlıyor, net. Şarıl şarıl sular akıyor, bu da net. Erdoğan ve Bahçeli birbirinden nefret ediyor ama çıkar birlikteliği sebebiyle yan yana durmaya devam ediyorlar. Ve Çakıcı'nın tehdidi, daha önceki anlatmaya çalışmıştım. Çakıcı'nın tehdidi aslında Kılıçdaroğlu'na değildi. Çakıcı'nın tehdidi aslında doğrudan Erdoğan'aydı. Cumhur İttifakı ile ilgili, girdiğimiz yolla ilgili yan çizecek olursan hesabını sorarız mesajıydı. Ve bu özelliğiyle Çakıcı aslında şu anda Türk siyasetinde bir aktör. Çakıcı artık iktidarın bir parçasıdır Türkiye'de.
Peki Ali, şöyle de diyebilir miyiz? Arınç'ın ben istifa etmek istiyorum dediğinde istifasını hemen kolay bir şekilde Erdoğan'ın kabul etmesi aslında bu senin dediğin durumu görmüş olduğundan dolayı mıdır?
Bahçeli'nin bugün konuşmasından sonra kabul etmiyorum deme şansı yoktu Erdoğan. Bahçeli, Erdoğan bir de şu var, şu adını tam net koyalım. Erdoğan'ın ittifak ettiği çevre sadece Bahçeli değil. Bunun ultranasyonalist bu şeyler var. Perinçekçiler var, aşırı milliyetçiler var. Değişik bir koalisyon var şu anda. Erdoğan ve müttefikleri. Müttefikleri tek parça değil. Bunun Perinçek'i de var, aşırı milliyetçi de var, MHP'lisi de var vesaire. Şimdi bu yapıyla Erdoğan'ın devam edebilmesi için belli konularda uzlaşmış olmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Erdoğan'ın bu yapıya teslim olduğunun mesajını vermesi gerekiyordu. Pazar günü kongrelerde yaptığı konuşma Erdoğan'ın beyaz bayrağı çektiği, müttefiklerine teslim olduğu bir konuşmaydır. Ve bu saat itibariyle Erdoğan Çakıcı'nın tehdidine karşı evet ben teslim oluyorum artık patron sensin mesajıdır. Bugün yaşanan hadise de Bülent Arınç'ın istifasını kabul etmesi de bu mesajın pekişmesidir. Bahçeli'nin bugün meclis kürsüsüne söylediği cümlelerden sonra Erdoğan'ın Bülent Arınç'ın istifasını kabul etmiyorum deme şansı yok. Çünkü Erdoğan şunu biliyor.
O zaman
biliyor.
Şöyle de diyebiliyor muyuz? Erdoğan kendi dava arkadaşım dediği, arkadaşlarım dediği AKP'nin kuruluşundan bu yana beraber olduğu isimleri artık Çakıcı, MHP gelen ve oradan gelen baskılara feda ettiği mesajı da çıkabilir. Bu anlamda yalnız kaldığı da söylenebilir, değil mi?
Çok net yani, çünkü artık Erdoğan oyun kuramıyor. Artık Erdoğan, hani şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden neydi? Erdoğan'ın güçlü olduğu dönemde, bir mutfağında bir ortak aklın olduğu bir dönemde Erdoğan oyun kuruyordu. Bu oyunu parti içerisindeki isimlerle oynuyordu, medyasıyla oynuyordu, bürokrasiyle oynuyordu. Şimdi öyle bir şansı yok Erdoğan. Parti içerisinde bir ortak akıl kalmadı. Sadece Erdoğan ve çok yakınındaki bir çekirdek kadro. O çekirdek kadronun en önemli adamı da Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak, Serhat Albayrak da şu anda oyunda yok. İbrahim Kalın'la Fahrettin Altun arasında bir güç mücadelesi var. Bu herkesin bildiği bir realite. Yani Pelikancı İbrahim şeyle Altun'la Erdoğan'ın yanındaki İbrahim Kalın arasında bir güç mücadelesi de var. Kim daha güçlü olacak, olmayacak, kim süreci yönetecek tartışması var.
Bir
Yani
taraftan
şöyle
Süleyman
söyleyeyim.
Soylu var.
Evet, mesela bir Süleyman Soylu deyince şunu hatırlatalım. Ya Çakıcı, ya bir mafya lideri, ana muhalefet partisi liderini tehdit etti. Ya ben kaçırmış olabilirim. Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi mi? Bir
Ben
tepki,
de
bir şey.
görmedim.
Ya da
Gören varsa buraya yazsın, yorumlara yazsın. Gören varsa ben de görmedim.
sana da özür dilerim. Görmedim çünkü. Baktım özellikle. Yani acaba hani aradaki saat farkından bizim uyuduğumuz saatlerde bir açıklama, bir yerde bir şey söyledi mi diye özellikle de tarıyorum. Göremedim. Yani Süleyman Soylu, düşün ya, İçişleri Bakanısınız siz. Yani senin sorumluluğun benim değil. Yani sen İçişleri Bakanı olarak bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin mafya tarafından tehdit edilmesine ses çıkaramıyorsun. Erdoğan, Çakıcı'ya cevap verebildi mi? Ya Çakıcı'nın yaptığı şey doğrudan siyasete müdahaledir. Darbedir. Sesini çıkarıyor. Ha, Erdoğan için bir tek gerek şey var, darbe var. O da kendi yaptığı darbe. Yani eğer 15 Temmuz'daki gibi kendi organizasyonuyla bir darbe yaparsa o gündemine geliyor. Onun dışındaki yıllarda darbe diye bir şey yok Erdoğan'ın gündeminde. Çakıcı'nın yaptığı şey direkt siyasete darbedir. Hatta şunu da net olarak söyleyeyim. Yarın da böyle bir yazı yazdım. Ya Çakıcı aslında 2023'ün yol haritasını da çizmiş oldu. Çakıcı aslında 2023'e giden yolda Erdoğan adına, Cumhur İttifakı adına risk oluşturabilecek alanları, yolları temizliyor şu anda. Erdoğan adına temizliyor. Yani Ana Muhalefet Partisi'ni tehdit eden, yarın günün başkalarını da tehdit eder. Çakıcı çok pervasızca Ana Muhalefet Partisi liderini tehdit eder ve buna dair hiçbir şey olmazsa, sokaktaki, onun alt kademelerindeki mafya örgütleri, siyaseti, bürokrasiyi, sivil toplumu, medyayı çok rahat tehdit eder, çok rahat ötesine de geçer. Bunun örneklerini Türkiye gördü. Eski Türkiye'de biz bunların örneklerini çok yaşadık. Düşünün, yani Veli Küçük mahkemeye gidip Hrant Dink'i tehdit ediyordu. Bir tane çocuk Trabzon'dan gelip Hrant Dink'i öldürüyordu. Bunları Türkiye yaşadı. Yani bunların hepsini aslında biz şu anda eski Türkiye'nin aktörlerine tekrar başa geldiği bir süreci yaşıyoruz. Yani bunlar karışmış gelebilir. Aslında çok net bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan aşırı milliyetçi, ulusalcı, ultranasyonalist, laik, seküler ya da işte MHP, o geniş kitlenin Perinçekçi kadroyla yaptığı, MHP ile yaptığı ittifakın enkazı şu an Türkiye'nin önünde duruyor. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Birkaç gündür özellikle dikkat ediyorum. İşte Erdoğan'la yakın olan ya da bir şekilde Erdoğan'la geçmiş mesaisi olan milli görüşçü, İslamcı, siyasal İslamcı bir takım yazar, çizer, kendini kanaat önderi olarak tanımlayan kişiler birkaç gündür özellikle dikkat ediyorum. Birkaç gündür bir söylemin altını çiziyorlar. İzleyicilerimizden bunu özellikle rica ediyorum. Bakın, yarın bir gün yaşayacağınız şeyi söyleyeceğim şimdi size. Erdoğan, diyecekler ki Erdoğan 15 Temmuz ve işte cemaatle ilgili süreçte işte cemaat hükümete darbe yapmaya çalıştığı 17 Aralık'ı kastediyorum. Yani 17 Aralık bir adli bir operasyondu. Ama hükümet darbe olarak tanımladı ve dedi ki işte bakın söyleyecekleri şey şu olacak. Erdoğan cemaatle işbirliği yaptı çünkü aynı yolcu olduğunu düşünüyorlardı. Mesela böyle çok güzel süsleyecekler bunu. 17 Aralık'tan sonra Erdoğan'ın yeni bir ittifaka ihtiyacı vardı. MHP ile, ulusalcılarla, Ergenekoncularla, balyozcularla hepsini cezaevinden çıkarttı. Bunları orduda, bürokraside önemli yerlere getirdi. Yargıya bunları teslim etti. Buralarla yürüme ihtiyacı hissetti çünkü bir varoluş mücadelesi içerisine girmişti. Ama bugün gelinen noktada gördük ki Erdoğan ittifak ettiği çevreler yeni paralel devlet oldu. FETÖ diyecekler. İşte bu çevreler FETÖ 2 oldu. Erdoğan yine mağdur. Bakın, Bülent Arınç'ın sözlerindeki sloganına dikkat edin. Bülent Arınç Erdoğan adına konuşmadı ama o mutfakta pişirilen lafları etti. O mutfakta pişirilen laflar neydi? Erdoğan adalet istiyor. Tayyip Bey adalet istiyor. Yani bu kadar zulüm yapıldı ama bunları biz yapmadık. Bunları bizim ittifakımız yaptı. Onlar kim? İşte bunlar FETÖ 2, yeni paralel devlet. Erdoğan bu yeni paralel devleti de savaş açmak zorunda. Hadi bakalım, hurra, toplan Erdoğan'ın arkasında. İkinci bir FETÖ'ye, ikinci bir paralel devlete izin vermeyelim. Erdoğan yine mağdur. Bütün zulümler, bütün bu insan hakları ihlalleri, gasplar, işkenceler, adam öldürmeler, her türlü hukuk ihlali de işte bu kesim tarafından yapıldı, biz yapmadık. Bakın son bir haftanın özeti bu. Erdoğan çevresinin oyun planı bu. Bütün bu sürecin içerisinden ellerini yıkayıp çıkmaya çalışıyorlar. Arınç'ın sözlerine bakın. Arınç'ın istifası başka bir konu. Arınç'ın sözlerindeki ifadeler, İhsan Arslan'ın sözlerindeki ifadeler, Cemil Çiçek'in sözlerindeki ifadelerin hepsi bu oyun planının bir parçası. Dedikleri şey şu, özetle mealen söylüyorum. Biz 17 Aralık sonrasında mecburen bir ittifaka girdik. Bu ittifakın içerisinde güvendiğimiz adamlar bürokrasiyi eline geçirdi. Her türlü zulmü yaptı. Biz bunları yapmıyoruz. Bütün bu hukuksuzluğun arkasında bu ekip var. Nasıl ki
peki bir gün Erdoğan ve AKP MHP ile de karşı karşıya gelir mi sence?
Kesin gelir. Yani sadece alternatif Erdoğan zamana bakıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Erdoğan ve...
Peki devletteki kadrolaşmayı da göz önüne alırsak bunları göze alabilir mi? Son dönemlerde biliyorsun kadrolaşma konusunda özellikle MHP'nin çok aktif rol oynadığını söyleyebiliriz.
Ben Erdoğan'ın ipin ucunu kaçırdığını ve artık buradan döndüremeyeceğini düşünüyorum. Yani artık Erdoğan beyaz bayrağı çekti derken söylediğim bu. Yani artık Erdoğan müttefiklerle yaptığı ilişkiler, ittifakın kendi lehine bozulduğunu ve artık buradan topu döndüremeyeceğini gördü. Artık döndüremiyor da. Bakın şunu ifade etmeye çalışıyorum. Erdoğan bu ittifaklara girdiğinde, yani düşünün Türkiye 2003-2011 döneminde tüm dünyaya örnek gösterebilecek bir reform dönemi geçirdi. Ben bu konuda şundan çok rahatım. Yani cemaatçi dedikleri kadroların ülkeye kazanımları ortada. Liberallerle olan, cemaatçilerle olan, Kürtlerle olan ittifakın, Erdoğan ittifakının Türkiye'ye kazanımları ortada. Burada utanacak, saklanacak hiçbir şey yok. Bir de 17 Aralık 2013 sonrası Erdoğan'ın müttefikleriyle yaptığı Türkiye'nin getirdiği yer ortada. Ekonomisi çökmüş, insan hakları ihlalleri yerlerde sürünen 3. sınıf bir diktatörlüğe döndü Türkiye. Bu kıyası yapamayacak bir insanın artık ideolojik körlüğe sahip olması lazım. Ha, bu ideolojik körlük Türkiye'de yaygın olarak var, ayrı bir konu. Ama gelmek istediğim yer şu. Erdoğan buradan şunu yapmaya çalışacak. İşte benim müttefiklerim, ittifak ettiğim kişiler yeni bir paralel devlet kurdular. Biz FETÖ'de yaşadığımız hatanın aynısını yine yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlara karşı bir operasyona girmem lazım. Benim arkamda durun. Biz yine mağduruz. Bütün bu insan hakları ihlallerini, zulümlerini biz yapmadık. Yani Erdoğan yine elini yıkayıp çıkmaya çalışacak. Ama unuttuğu ve gözden kaçırdığı bir şey var. Müttefikleri ne de cemaat ne de Kürtler. Müttefikleri eski derin devlet. Müttefikleri Ergenekon, müttefikleri Perinçek'in kadrosu. Bu kadrolar psikolojik harpte çok iyidir. Bu kadrolar gözünü kırpmadan adam öldürür. Bu kadrolar gözünü kırpmadan sokak olayları başlatır. O yüzden Erdoğan şunu kaçırdı. Artık ben buradan dönerim, bu ittifakı da bozarım. Geçti. Geçmiş olsun Türkiye. Artık sen bütünüyle Erdoğan'ın iradesiyle girdiği bu yoldan geldiğin yer ultra seküler, nasyonalist, milliyetçi ya da aşırı milliyetçi bir yapının içerisinde kaldı Türkiye. Buradan Erdoğan'ın artık çıkışı yok. Buradan Erdoğan ancak ve ancak daha iyi bir alternatif bulursa, daha iyi bir alternatiften kastım şu, MHP'yi yedekleyecek, Perinçek kadrolarını yedekleyecek, ulusalcı derin devlet kadrolarını yedekleyecek bir ittifak içerisine girebilirse çıkabilir. Bence o kavşağı da artık kaçırdı. Artık öyle bir şansı da kalmadı. Dolayısıyla bu zoraki ittifak devam edecek ama bu ittifakın Türkiye'ye götürdüğü iyi bir yer yok.
Adem, biraz Berat Albayrak konusuna geri dönelim. Aslında Erdoğan Berat Albayrak'ı siyasetin içine bilerek çekmişti ve muhtemelen kendisinden sonraki dönemde Berat Albayrak'ı daha yönetimde etkili hale getirmeyi planlıyordu. Önce işte milletvekili, bakanlık, sonra hazine bakan vesaire. Ama Berat'ı da artık Berat devre dışı kalınca bu anlamda kendisinden sonraki süreçle alakalı da sıkıntıya girmiş olabilir mi?
Evet, şu anda Erdoğan'ın önündeki en büyük açmazlardan biri o. Çünkü Erdoğan, Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Pelikan ekibi üzerinden aslında kendi paralel devletini kuruyordu. Tekrar özetleyeyim. Bakın 17 yıl sonrasında Erdoğan şu tercihi yaptı. Dedi ki ben ulusalcı, Ergenekoncu, Perinçekçi, MHP'li kadrolarla yürürüm. Yani kol kola giren iki adam düşün. Kol kola girdiler. İki tarafta birbirinden nefret ediyor. Birbirlerini sevdikleri falan yok. İki tarafta birbirinden nefret ediyor ama bir amaç çıkarları var. Bir amaç birliği var. Bir çıkarlar vardı. Ortak çıkarlar vardı. Erdoğan kendi iktidarını korumaya çalışırken ulusalcı, Ergenekoncu, MHP'li kadrolarda devlete yerleşmek ve o eski kadrolarını tekrar muhafaza etmek ve onları tekrar yerine getirmek için hedefe koydular. İktidar nimetlerinden faydalanmak da MHP'nin için bonusu oldu. Yürürken sürekli birbirlerine çelme takma için sürekli birbirlerini gözetlediler zaten. Şimdi gelinen noktada Erdoğan şunu düşünüyordu. Ben Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve kadrolaşmayla işte Pelikan ekibi de bunlardan bir tanesi. Bürokrasi de kendi aile şirketi. Bakın Erdoğan'ın aile şirketi görmek gibi bir hastalığı vardı ülkeyi. Kurarım Berat Albayrak alternatif devletin başkanıdır. Serhat Albayrak üzerinden bürokrasi şeyi, medyayı ve iş dünyasında söz konusu olurum. Bürokrasi ve bütün para piyasalarına da Berat üzerinden koordine ederim. MİT zaten kontrolüm altında. MİT de benim altımda. Dolayısıyla bu kadroyla ben ihtiyaç hissettiğim anda müttefiklerime tekmeyi basarım, onları atarım. Yine mağdur oynarım rolündeydi, düşüncesindeydi. Bugüne kadar bu uzatmaları oynayarak geldi ama artık yolun sonuna geldi. Bu ittifak bu saatten sonra sadece MHP istediği kadar kalır ya da Bahçeli istediği kadar, müttefikleri istediği kadar kalır. Erdoğan alternatif bulmadığı sürece, Erdoğan alternatif olarak İyi Parti ile HDP ile CHP ile yeni bir ittifaka girerse ancak o zaman bu ittifakı bozar. Ha, bu ittifakı bozduğu zaman İttifakı bozduğu çevrelerin eli armut mu toplar? Sanmıyorum. Elleri armut toplamayacaktır. Daha önce söylediğim gibi Erdoğan'ın müttefikleri daha önce müttefik ilişkisine girdiği çevrelerden çok farklı. Bunların elleri armut toplamadığı için hayli can sıkıcı şeylere de imza atacaklardır. Yurt dışı
Peki o zaman
bağlantılarını da büyük.
biraz olaya farklı bir yönden bakalım. Bir taraftan da yükselen bir Babacan ve Davutoğlu rüzgarı var. Rüzgar diyebilir miyiz bilmiyorum ama kendilerine göre bir alan oluşturuyorlar, bir hacim kaplıyorlar.
Diyebiliriz.
Onları
Ben babam
yanına çekmeyi düşünebilir mi?
söyleyeyim. Yani Erdoğan dese ki Davutoğlu'na gel senin partine yardımcı olayım, seni önemli pozisyonlara getiriyorum ya da yeniden genel yapacağım. Buna ne dersin? Şundan emin olabilirsin. Davutoğlu koşa koşa gider.
Öyle mi diyorsun?
Koşa koşa gider.
Bir taraftan da Babacan var. Deva Partisi sürekli eleştiriler yapıyor. Değişik platformlara çıkıyor. Sosyal medya üzerinden sesini çıkarıyor. Ve deniyor ki işte AKP'nin içinden kopanların Deva Partisi'ne gitme ihtimali var. Erdoğan bundan da endişe ediyor diyorlar.
Evet doğrudur. Babacan çok ciddi bir alternatif Erdoğan'ın uykularını kaçıran birisi. Yani yurt dışındaki itibarı yüksek, yurt içindeki itibarı yüksek. Bütün medya ambargosuna rağmen bir karşılığı var. Oyu yükseliyor ve şu anda Erdoğan'ın uykusunu kaçıran kadro orası diyebilirim. Çünkü şu gerçeği görmek lazım. Bütün bu iletişim facialarına, bütün bu siyasi facialara rağmen halihazırda Erdoğan'ın arkasında duran %30'luk bir kitle var. Bu kitle kalkıp CHP'ye gitmez, bu kitle kalkıp MHP'ye gitmez. Ama bu kitle Babacan'ın partisine gider. Erdoğan'ın da korkusu zaten o. Yani Berat Albayrak'ın affedilmesi, azledilmesi, kovulması sürecindeki temel motivasyonlardan biri de o. Çünkü parti içerisinde yükselen bir rahatsızlık var, homurtu var ve bir grup insanın, bir grup milletvekilinin, AKP'linin 30-40 kişi olduğu söyleyen var, 50'ye yakın olduğunu ifade edenler de var. Babacan'ın partisine geçmesi ihtimali yabana atılacak bir ihtimal değildi. Erdoğan sözde de olsa, gerçek olmasa bile sözde de olsa ben reform yapacağım, yeniden AB'ye dönüyoruz vesaire diyerek aslında bu ayrılması düşünülen kadroları tutma amacındaydı. Babacan o açıdan gerçekten
Şimdi
Erdoğan için ciddi bir risk.
tabii Erdoğan'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de ekonominin geldiği nokta. Bir şekilde bunu çözmeye çalışıyor ancak kaynaklar neredeyse bitmiş durumda. Dolayısıyla kaynaklar bittiği için ülkede hukuk adına bir şey kalmadığı için yabancı yatırımcı gelmiyor. İçeride esnafın durumu ortada. Bunları belki çözebilirim diye birkaç atraksiyon yapıldı. Merkez Bankası'na işte sert müdahaleler oldu. Merkez Bankası Başkanı yeni gelir gelmez hemen haftasında faizleri yukarı çıkararak belki doları biraz aşağı indirebilirim düşüncesindeydi muhtemelen. Başka bir ihtimal olamaz. Evet bir miktar aşağı iner gibi oldu ama dünden bu yana bakıyorum dolar yeniden o eski 8'ler seviyesine kadar yükselmiş oldu. Ki Merkez Bankası'nın tarihinin en yüksek ya son 10 yılın en yüksek faiz artışlarından bir tanesini yapmış olmasına rağmen dolayısıyla ekonomiyi de toparlayamıyorlar. Demirel'in rahmetlinin bir sözü vardır. Tencerenin düşüremeyeceği iktidar yoktur diye. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı da aslında kendilerini, dertlerini anlatmakta zorlanıyorlar. Gündemi değiştirmeleri gerekir. Şu anda dış politikayla gündemi ne kadar değiştirebilirler bilmiyorum. Fakat eğer bu gündemi ekonominin dışında başka bir yere doğru çekmezlerse, sen de görüyorsundur sosyal medyada değişik yerlerde insanlar artık seslerini çıkarmaya, hatta korku duvarlarını da aşmaya başladılar. Çünkü evde tencereler kaynamıyor Türkiye'de.
Yani şöyle, Berat Albayrak'ın ekonomideki yıkımın tek sebebi olduğunu söylemek haksızlık. Yani Berat Albayrak değil Ali Babacan da olsa ekonomi şu haliyle, şu rejimde yönetemez. Çünkü sorunun kaynağı Erdoğan, sorunun kaynağı sistemin kendisi. Bunun adını koymak lazım. Yani burada hani palyatif ya da reel olmayan analizlere gerek yok. Yani Berat Albayrak gitti, işler düzeliyor. İşte Naci Ağbal ve Lütfi Elvan geldi, bu sorun çözülecek. Ya yok öyle bir şey. Sorunun kaynağı duruyor. Sorunun kaynağı Erdoğan, sorunun kaynağı başkanlık sistemi, sorunun kaynağı şu anki Cumhur İttifakı. Yani demokrasinin hukukun olmadığı, tüm dünyayla kavga eden, uluslararası sularda gemileri durdurulan bir ülkeden bahsediyoruz. Ya bunlar eskiden İran yapardı. Eskiden İran'ın gemileri uluslararası sularda durdururdu. Yani bunu birazdan konuşalım. Akdeniz'deki silah araması meselesi.
Evet.
Şimdi Avrupa Birliği Aralık ayı içerisinde çok kritik iki tane zirve var. Bir tanesi NATO, bir tanesi Avrupa Birliği zirvesi. İkisinde de Türkiye'ye yaptırım konusu gündeme gelecek. Şimdi böyle bir tabloda Türkiye'de ekonomik refahtan, huzurdan bahsedilebilir mi? Türkiye'de ekonomi düzelebilir mi? Yani Allah aşkına birazcık ekonomi bilimini bilen herkes bilir ki bu işin sonu hüsran. Yani Berat Albayrak gitsin, Ali Babacan gelsin desin ki tamam ben duruma el koyuyorum, hadi çözüyorum. Çözemezsiniz. Mümkün değil. Çünkü bu sistemde Erdoğan'ın bu yönetiminde ekonominin düzelmesi mümkün değil. Daha ekonomik göstergeler negatife gidecek. Yani bunu illaki böyle ultra ekonomi bilgisine sahip olmaya gerek yok bu durumda.
Tabii Amerika'ya, Avrupa'ya da böyle sürekli mesajlar veriyorlar. Geçen daha birkaç ay önce Yunanistan'la savaşın eşiğine gelmişken aynı dönemlerde işte Macron'la ağız dalaşıyla Fransa protesto edilirken Fransız mallarını almayın diye protestolar yapılırken bir taraftan Rusya'ya doğru ve Çin'e doğru yaklaşma devam ederken S-400'leri almışken şimdi hiçbir şey olmamış gibi daha 3 gün önce Avrupa Birliği bizim hedefimizdir. Onlarla yaşamak, büyümek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olsun istiyoruz. Böyle hızlı dönüşler yapmanın da iç siyasette ne karşılığı var bilmiyorum ama muhtemelen dışarıya ve dünyaya bir şekilde mesaj verme çabası olduğunu söyleyebiliriz bence.
Yani şöyle, az önce bahsettiğim türden Erdoğan bir çıkış arıyor. Bir çıkış arıyor çünkü Cumhur İttifakı'yla gittiği yerde artık ipin ucunu kaçırdığını, müttefiklerinin ipi eline aldığını, kendi geleceğinin de büyük risk altında olduğunu görüyor. Çıkabilmek için de hem ekonomik çöküşü hem siyasi çöküşünden çıkabilmenin yolunu da tekrar Batı ile iyi ilişkiler kurmaya bağlıyor. Burada masaya sürdüğü şey yine Türkiye'nin stratejik konumu. Erdoğan hep yaptığı şey şuydu. Erdoğan Türkiye'nin Batı için, Amerika için önemli bir ülke olduğu gerçeğini sürekli masaya sürdü. Aynı şeyi Biden'ın yönetiminde de yapacak. İşte Avrupa Birliği liderlerine karşı da aynı şeyi yapacak. Ben Türkiye'ye stratejik bir ülkeyim, bana ihtiyacınız var demeye devam edecek. Ama hani Avrupa'nın da Amerika'nın da istihbarat hattı doldu. Yani artık bu istismarın kullanım süresi geçiyor Avrupa ve Amerika için. Burada Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey şuydu. Eğer Avrupa'dan, Amerika'dan istediği yeşil ışığı alabilseydi, istediği şekilde destek bulabileceğini bilseydi, Türkiye içerisinde Cumhur İttifakı'na karşı bir arayış içerisinde ya da bir tabiri caizse bir dirsek gösterme hamlesi yapabilirdi. Ama hem Avrupa'dan hem Amerika'dan da beklediği ışığı alamıyor. Çünkü dediğim gibi istismarın haddi doldu artık buralarda da. Şimdi burada batıya dönüyoruz söylemleri daha çok Türkiye içerisindeki o partiden ayrılması düşünülen 40-50 civarında AKP'linin gitmesinler. İşte Türkiye içerisinde bizim rant dağıtımı sebebiyle etrafımızda tuttuğumuz kadrolar ayrılmasınlar. Parti içerisinde bir bölünme olmasın düşüncesiyle ortaya attıkları bir söylemdi. Realitesi yoktu. Yani İbrahim Kalın, Brüksel, Mücahit Hasan'ın Washington temasları sonrasında baktılar ki tablo pek parlak değil. Bir taraftan da MHP Çakıcı üzerinden alenen tehdit etti. Çok sert bir şekilde bir tehdit mesajı gönderdi. Erdoğan çaresiz, teslim vaziyetini indirmiş vaziyette, gardı inmiş vaziyette Bahçeli'nin önüne diz çökmüş durumda. Şu anki tablo bu.
Şimdi az önce bahsetmiştik Melik Gökçek meselesinden konuşurken 750 milyon dolar harcadıkları Anka Park'ı tabiri caizse çöpe atıyorlar, gidiyorlar. Yani Ankaralı'nın daha böyle küçük çerçeveli Ankaralı'nın 750 milyon doları çöpe gitmiş oldu. Bugün itibariyle söylemiştik seyircilerimize bir hesaplayabilir miyiz diye. Doğru olduğunu varsayalım. Bir seyircimiz hesaplamış ve kişi başı Ankara'da 133 dolara denk geliyor diyor. Yani 4 kişilik bir aile olduğunu düşünseniz bir evin 133 dolardan 4 kişiye para verseniz işte 500, 530, 532 dolar civarında para sadece bir eve düşmüş olur ki 530 da TL'ye çevirirsek yaklaşık 4000, 4500 lira arasında para yapar. Sadece bir eve düşen para. Geçenlerde Sağlık Bakanı bir açıklama yapmıştı. Aşıyla alakalı biliyorsunuz çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan da aşıya ihtiyacı var Türkiye'nin. Dünyada aşıyı buluyorlar. Ancak maalesef sağlık sistemimizi yeterince ayakta tutabilecek kadar kaynağımız da yok diyorlardı. Kaynakları böyle yerlere işte harcana, asıl hayati
Sevgili
meseleler harcanacak para kalmadı.
kendilerine BioNTech'ten 1 milyon dozluk aşı aldılar. AKP üst elit çevreleri o aşıyı alacaklar. Vatandaşa ne olduğu belli olmayan Çin aşısını dayayacaklar. O da bulabilirse. Hepsini bulabilecekler. Bulabilirlerse. Yani hani
Böyle
dünya aşıyı
olduğunu mu düşünüyorsun? Bu
öyle
böyle komplo
olacaksa
teorisi değil mi? Yani böyle.
bilgiye dayanarak söylüyorum. Yani kendi yakın çevreleri BioNTech'ten Avrupa'daki bu işte Pfizer'la BioNTech'in o iki Türk kökenli bilim adamının başında olduğu projeden alacaklar. Vatandaşa da Çin aşısını dayayacaklar. Şu anda Çinlilerle bu anlaşmaları yapıyorlar. Yani düşünün Çinlilerle yani dünyada herhalde Çinlilerle bu aşı konusunda anlaşma imzalayan birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye. Çünkü para yok. Yani çünkü Avrupa'dan, Amerika'dan alacakları ilaçları ödeyecek para yok. Dahası o ilişkileri yok. Yani düşünün bakın. BioNTech ile Pfizer bu konuda uzun zamandır çalışıyor. Dünyanın bütün ülkeleri bu firmalarla temas kurdu, anlaşmalar imzaladı. Türkiye'nin kurduğu temas yok. Yani bir girişim de yok. Onun yerine Çin'den aşı alıyorlar. Ne olduğu belli değil. Deneyecekler daha bir bakacaklar. Sıradan vatandaş üzerinde deneyecekler. Ha bu ara bakarsanız Erdoğan rejimin elitleri zaten bu Pfizer'ın ilacından alarak zaten kendilerini garantine almış olacaklar. Vatandaş olarak Çin aşısıyla karşı karşıya kalacak Türk insanı.
Neredeyse dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri bu test yapma işini bile bedava olarak halkına sağlayabilirken Türkiye'de şimdi okuyorum 300 lira veren var, 500 lira veren var. İşte bu işi fazla almışız geriye para iade edeceğiz falan diyorlar. Bir taraftan da
Hayır onu
böyle bu
buraya
testlerden de bir
yapamadı Türkiye. Grip aşısı yapamadılar. Kış geldi. Grip aşısı yok Türkiye'de.
tanesi vardı 29 Ekim'de aşıyı bulacağız falan diyordu. Ne oldu ondan ses çıkmadı sonra.
Şener'lerin şey yaptığı, parlattığı, ulusalcı Ergenekoncu çevrelerin ısrarla oradan bir rant elde etmeye çalıştığı bir isim, bir şebek. Daha önce de çok defa yargı konusu olmuş. Yargının gündemine giren birçok noktada usulsüz müdahaleleriyle insanların hayatını karartmış birisi. Yani oradan da bir siyasi rant elde edebilir miyiz acaba diye. Çünkü bir zaman Ergenekon sürecinde ismi geçmişti yanlış hatırlamıyorsam o doktorun. Hani oradan yine bir mağduriyet işte bakın bu mağduriyetteki kişiler Türkiye'yi kurtarıyor falan. Yine bir PR operasyondan başka bir şey değildi. Realitesi olan bir şey değil. Yani zaten dediğim gibi yani savunucularına bakarsanız kimlerle yola çıktıklarına bakarsanız zaten resmi görmeniz de mümkün.
Şimdi sen öyle deyince aklıma 2014'ler geldi. 2015'te miydi? Haziran seçimleri arkasından Kasım'da da seçim oldu. 2015'ti. O
Evet.
Haziran seçimlerinden sonra Kasım ayında yapılacak seçimler için kampanyalar yapılırken çalıştığım iş yerinin hemen yukarısında bir sürü billboardlar vardı. Billboardlarda kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Kendi yolcu uçağımızı yapıyoruz diye kocaman dev uçak fotoğrafları falan vardı. Üzerinden 5 sene geçti. O billboardlar kalktı. O da gündemden bitti. Sonra işte geçen baktım Erdoğan bir uzay aracını uzayda kullanılacak bir şeyin maketini inceliyordu falan. Böyle
Uzay
yani
vatanı
yıllar
diye bir
yıllara
program
iki
çıktı. Uzay vatanı.
neydi?
Uzay
Uzay
vatan diye
vatanı.
bir açıklama yaptılar. Mavi vatandan sonra komedi gibi insanlar ya başka bir izah yok. Yani mizah filmi yapsan gülünecek bir film. Mizah da değil ama realite maalesef bu kadar kopuk.
Kanal 7'nin bir haberini hatırlıyorum. Böyle bir uçak videosu bulmuş bir yerden. Haber 2 dakika boyunca haber var. Türkiye'nin işte uçağı 2 sene sonra yolcu taşımaya başlayacak. Yolcu sayısı bu kadar olacak falan diye hatırlıyorum şu anda gözümün önünde o uçak
Ya sevgili Mete,
videosu.
geçen
Yoksa
hafta
o
Mustafa Varank bir açıklama yaptı. Dedi ki 2022 sonunda yerli otomobilin piyasaya çıkacak olan yerli otomobilin yerlilik oranı %51'e ulaştı diye. Mustafa Varank'ın açıklaması. Açın bakın resmi haberden.
evet,
Yani
gördüm.
yerli otomobil yapıyoruz diye bu kadar bir de şu var daha önce biliyorsunuz Fikri Işık vardı bir tane
Ben
eski
o
bakan.
%51'e, ben o %51'e falan da inanmıyorum. Kim yüzdesini hesaplayacak da
İnanacak.
51'inin
Ya işin o bir kısmı bir taraftan düşün. Yani bir tane hisli bakan vardı. Hani hissediyorum böyledir diyen eski bakan Fikri Işık. Şey diyordu ya işte biz gittik Saab firmasını satın aldık. Şu kadar prototip için milyonlarca euro, 40 milyon, 50 milyon euro
evet
bir tek
o.
kalemle para ödediler. Bu paralar ne oldu? Nereye gitti bu paralar? Ne oldu yatırım? Hani gelmişti böyle komik şekilde AKP renkleriyle kapatmışlardı arabayı. Fikri Şık direksiyonda poz veriyordu. Hani maalesef Türkiye'de arşiv, hafıza diye bir şey kalmadığı için medyada bunları vermediğinden kimse sorgulamıyor. Nereye gitti o kadar para? Ne yaptınız o para? Firmayı satın alıyordunuz. Bu kadar para harcadınız. Kimleri zengin ettiniz? Yani şu an yaptıkları yerli otomobil dedikleri şey aldatmadan ibaret. Başka bir şey değil. İtalyan firmasından tasarımı al. İngiliz firmasından motorla ilgili detaylar al. Çin'den şunu yap. Al sana yerli otomobil. Yani yerseniz işte
Bir zamanlar da Fatih Akgündüz'ün Malezya'dan getirdiği bir otomobil vardı. Neyse, yeni. Şimdi biraz okyanusun ötesine geçelim mi? Bu tarafa doğru gelelim biraz.
Notasına
İki.
geçmeden ben birkaç şey
Peki.
notlarım arasında birkaç şey var. Yani söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten hani insanın sinirleri artık kaldırmıyor. Yani ya
Çok
gerçekten
sinirlenmeden tamam.
yok yani bilmiyorum herhalde bir psikoloğa falan gitsek bize yatırır ve tedavi etmeye başlar. Yani bu kadar stresin üzerinde ne oluruz bilmiyorum. Ya düşünün şimdi bakın. Dün gazeteci meslektaşımız Mehmet Varansu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verdiler. Hapis cezasının konusu ne? 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu belgesini yayınlamak. Şimdi haberin detaylarına geleceğim. Yani şey skandala geleceğim. Ya Türkiye'de sözüm ona sosyal demokrat, liberal, aydın, gazeteci, siyasetçi vesaire bir kitle var. Yani böyle hani benzetmeyi yanlış anlaşılmasın. Hani böyle sağına soluna bir şey korlar ve sadece öne bakan şeyler vardır ya. Hani at gözlü diye tanımlanan bir şey. Ya adamlar dünden bu yana vay işte bakın gördünüz mü beter olun ibret alın işte bak bavulla eşya taşıyordu yalan dolan yaptı bakın işte beter olun falan filan. Ya bu kadar ezberci bu kadar sakili bu kadar ahlaksızca yalan söyleyen kitleleri görünce insanın bütün sinirleri alt üst oluyor. Ya kardeşim bakın Mehmet Baransu niye tutuklandı? Çünkü Erdoğan rejiminin sakladığı üstünü örtmeye çalıştığı kirli kapaklı işleri ortaya döktüğü için. Ergenekon'un derin devletin yaptığı kirli kapaklı işleri ortaya döktüğü için. Başarılı olmuş, ödüller almış bir gazeteci. Siz Mehmet Baransu o haberleri yapmasaydı o dört tane askerin şehit olduğunu sanacaktınız. Mehmet Baransu haberini yaptı. Psikopat bir tane komutanının el bombasının pimini çekip askerin eline verdiği için dört askeri öldürdüğünün bilgisini siz Mehmet Baransu haber yapması öğrenemeyecektiniz. Mehmet Baransu haber yapmasa AKP kapatma davasının İlker Başbuğ döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığında Anayasa Mahkemesi Başkan Vekiliyle İlker Başbuğ'un buluşması, o dönemin Yargıtay Başsavcısı, o dönemin Yargıtay savcılar arasında kotarıldığını öğrenemeyecektiniz. Bunun gibi tonla haber sayabilirim. Mehmet Baransu gazetecidir ve gazetecilik yaptığı için yargılanıyor. İdeolojik saplantıları
Peki.
sebebiyle bu gerçeği ifade etmekten korkan sözüm ona gazeteci bir kitle var. Sözüm ona siyasetçi bir kitle var. Dünden bu yana bakıyorum coşkulları. O ne güzel bak işte gördünüz mü beter olun. Ya peki Mehmet Baransu'nun ceza aldığı davanın hakimi ne diyor? Mahkemesi ne diyor? Belge sahte mi diyor? Hayır. Belgede tahrifat mı var diyor? Hayır. Belgede yalan mı var? Hayır. Sen yalan mı yazdın? Hayır. Gizli bir belgeyi yayınladın. Ya bu gazeteciliktir. Zaten gazetecinin işi, siyasilerin,
Dünyada
bürokratın...
bu nasıl oluyor? Adem, dünyada böyle bir belge yayınlayan gazeteciye nasıl muamele ederler?
Bilim orada. Bu konuda Amerika'da muhteşem örnekler var. Oraya geleceğim. Ama ya bu Türkiye'deki ikiyüzlülük gerçekten artık insanın midesini bulandırıyor. Ezbere konuşuyor herkes. Tamam mı? Ya kardeşim işte Ergenekon'da, Balyoz'da bütün davalarda sahte delil vardı. Peki gösterin sahte delili diyorsun. Gösteremiyor. Peki kardeşim AKP yargısı bile Ergenekon Mahkemesi'nin yeniden yargılamayı yapan İstanbul'daki 4. Ağırdı yanlış hatırlamıyorsam. Mahkemenin gerekçeli kararını bile açtım okudum. Ya biraz oturun sabredin okuyun. Bakın evraklara bir. Ezbere konuşmayın. AKP'nin yargısı bile diyor ki Ergenekon davası sahte uydurma belgelerle yapılmış bir dava denemez diyor. AKP yargısı bile. Şimdi deliller ortada, belgeler ortada. Bakmıyorsun, incelemiyorsun. İncelenlerin yazdıklarını okumuyorsun. Ezbere söylüyorsun. İşte Baransu sahte evrak verdi. Bakın 17 yıl hapis cezası aldı. Yaşasın ne güzel oldu. Ya bunu söyleyenlerin bir kısmı basın kartı falan taşıyor. Gazeteciyim diye ekranlara çıkıyor. Ya mahkeme bile sahte evrak var diyemiyor. Mahkeme bile senin yaptığın evrak sahte yalan diyemiyor. Gizli belgeyi yayınladığın için.
Araştırma ihtiyacı hissetmiyorlar ki Mehmet Baransu'ya şimdi ne kadar çakarsan o kadar iktidara yakınsın.
İdeolojik
Onlar da
körlük.
hiçbir
Ya
şey.
az önce Çakıcı olayında da söyledim. Bu ideolojik körlük, bu ideolojik bağnazlık öyle böyle bir bağnazlık değil. Yani diyorlar işte Çakıcı siyasi parti liderini tehdit ediyor. Türkiye'de her gün cenazeler çıkıyor. İnsan hakları ihlalleri almış başını gitmiş. Dönüyor adam diyor ki işte FETÖ dönemindeki hakim savcılar da böyle yapıyordu. Ya insan bu kıyası yaparken biraz utanır. Yani insan birazcık utanır. Ama o kadar fanatik bir şeylere sahipler ki, ideolojik bağnazlığa sahip ki. Ya düşünün, Baranso'nun neden yargılandığına bile bakmamış. Mahkemenin kararına bakmamış. Oturuyor, ne güzel oldu ceza aldı diyor. Ya Mehmet Baransu neden ceza aldı? 19 yıl hapis cezası aldığı bir dava var. Bakın, AKP'liler genetiği değiştirmiş ürünleri Mersin Limanı'ndan Türkiye'ye sokup satıyorlardı. Mehmet Baransu'nun haberiyle bu ortaya çıktı. Sen yiyordun, ben yiyordum onları. Bu Türkiye'de insanlara verilen bozuk gıdalarla ilgili bir haber bu. Bu haber dünyanın her yerinde haberdir ve bunu yapan gazeteci ödül alır. Ya bakın, GDO'lu ürün laboratuvar tespit etmiş. Mahkeme senin bu haberin yalan yanlış diyemiyor. Erdoğan olaya müdahil oluyor ve Mehmet Baransu 19 yıl hapis cezası verildi. 17 yıl birinden 19 yıl birinden. Niye? Gazetecilik yaptığı için. Ya hiç öyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Gazetecilik yargılandı ve gazetecilik mahkum edildi. Şimdi soruna geliyor. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir haberi yaptığı için hiçbir gazeteci tutuklanamaz. Gözaltına dahi alınamaz. Amerika örneklerini söyleyeyim. Şimdi birçok AKP'li ya da birçok fanatik seküler laik kesim şunu diyecekler. Amerika'da Snowden işi vardı. Amerika'da işte Julian Assange işi vardı. Ya kardeşim bir kere o hiç öyle değil. Yani onu da bilmiyorsunuz. Açın okuyun. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin içtihat kararları var. Ve Vietnam Savaşı'nda Pentagon Papers'a kadar uzanan bir süreci var bunun. Sayısız örneği var. Amerikan yargısı diyor ki gizli bir belge yayınlanırsa dava o gizli belgenin çıktığı kurumdaki bürokrata açılır. Gazeteciye açılamaz diyor. Gazetecinin işi zaten kamu adına denetim yapmaktır. Gazetecinin işi zaten gizli kapaklı bilgileri yayınlamaktır. Burada Amerikalıların dediği şey şu. Diyelim ki Pentagon'dan bir belge sızdı. Dönüp gazeteciye bunu yayınladın diye sormuyor. Dönüp Pentagon'a soruyor. Sen bu belgenin sızmasını niye koruyamadın? Yani eğer bir dava açılacaksa. Bu kadar basit bu ya. Yani gazeteci dava belgeyi bulduğu zaman yayınlar. Gazetecinin yapması gereken şey bu. Zaten kontrol ve denetim mekanizmaları böyle olur. Öbür türlü Türkiye'deki rejimin şu anki uygulamalarına döner. Her türlü illegalite yapılır ama hiçbir şey sızmaz. Hiçbir şey bilgi sahibi olamazsın. Gazeteler yazamaz. Gazeteler bakanın istifasını bile 24 saat yazamadılar. Yani Baransu Amerika'da olmuş olsaydı yaptığı haberlerden dolayı Pulitzer ödülü alırdı. Türkiye'de olduğu için onlarca yıl hapis cezası aldı. İşin şeyi özeti
Hadi.
bu.
Evet, çok çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. Bu arada programa biz başlayalım. Konuyu açtı. Bir de çok sıcak gelişmeler vardı. 50 dakika olmuş. Şimdi rejiden arkadaşlar da uyarıyorlar. Canlı yayındayız ama tabii sonsuz süremiz de yok. Belli bir yerde bitirmemiz lazım. Çünkü hemen arkamızdan Levent Kenez Nöbetçi Editör programıyla yayına girecek. Bizim de toparlamamız lazım. İstersen şöyle 3-4 dakika hemen bu Amerika'daki başkanlık devir teslim meselesiyle alakalı gelişmeleri bir derleyip toparlayalım. Sonra da programı kapatalım. Biraz da Levent'e konu bırakalım.
Hemen özetleyeyim. Trump yenilgiyi kabul etti. Dün itibariyle artık resmi olarak geçiş süreci başladı. Bir taraftan da Biden kabinesini oluşturuyor. Biden Kamala Harris ikilisinin kabinesindeki isimler de dün itibariyle ortaya çıktı. En azından 4 şey pardon 5 önemli isim dün itibariyle ortaya çıktı. %30'una denk geliyor kabinenin aşağı yukarı. Bu isimlerle birlikte artık kabine şekilleniyor. Hemen özetle söyleyeyim. Kamala Harris ve Joe Biden ikilisinin çalışacağı en önemli 3 numaralı koltuk Dışişleri Bakanlığı. Arkasından Ulusal Güvenlik, arkasından İstihbarat Direktörlüğü, arkasından BM Temsilciliği ve arkasından Savunma Bakanlığı. Bu önemli koltuklar şekillendi. Kimler var, neler var hemen özetleyelim. En önemli isim Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'na gelecek olan isim. Yıllardır bilinen, tanınan birisi. Çok yıllardır Washington'da çalışan, yani Clinton döneminden, Cumhuriyetçiler içerisinde bilinen, saygın bir diploma. Kendi mezunu, hukuk aslında gazete olmayan ama daha sonra siyasete ve bürokrasiye geçmiş birisi. Bu neden önemli? Şimdi Blinken'ın olaylara nasıl yaklaştığı makalelerinden, demeçlerinden ve eski çalışmalarından biliniyor. Şimdi en önemli koltuğa oturan isim, az önce detaylı bir şekilde Türkiye'deki tabloyu anlattım. Amerika'da insan haklarını önemseyen, basın özgürlüğünü önemseyen, uluslararası ittifakları önemseyen ve demokrasinin daha fazla güçlenmesi için çalışacak bir Dışişleri Bakanı var. Öbür tarafta Çakıcı'nın Türkiye'de siyaset ortağı olduğu bir Türkiye var. Yani bu dünya bir tarafa giderken Türkiye tam tersine gidiyor. Onu göstermesinden bunu söylüyorum. Diğer isim, önemli bir isim, Antony Blinken'dan sonraki diğer isim Jack Sullivan da ulusal güvenlik danışmanı oldu. Jack Sullivan da aynı şekilde Blinken'la uzun yıllarda çalışan birisi. Ve bunların hepsinin ortak özelliği şu. Suriye konusunda, Kürtler konusunda, Türkiye konusunda, Rusya konusunda Başkan Trump'la taban tabana zıtla şeyler düşünüyorlar. Yani bu şu demek, Erdoğan ve Türkiye için önümüzdeki kabinede ciddi anlamda sıkıntı doğurabilecek gelişmeler yaşanabilir. Çünkü bu isimler Kürtlerle ilgili gelişmeler konusunda Erdoğan'dan farklı düşünüyor. IŞİD'le mücadelede farklı düşünüyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, basını, özgürlüğü konularında Erdoğan'dan tamamen farklı düşünüyor. Dolayısıyla Biden'ın ekibi şekilleniyor ve bu ekip Erdoğan'la farklı bir denklemde olan bir ekip. Ve dolayısıyla bu ekibin Erdoğan'la çatışması kaçınılmaz. Yani bu şunu söylerken şunu demek istemiyorum. Yani bu ekip gelecek yarın Erdoğan'a, Erdoğan şöyle yapmazsan böyle olur. Ya öyle demez. Yani medeni bir ülke öyle demiyor zaten. Yani Trump yapıyordu böyle şeyler ama işte aptal olma diye mektup yazıyordu falan. Yani şimdi bu yeni yönetimden bu hamleleri beklemezsin. Bunlar çünkü daha diplomat isimler, daha kurumsallaşmış bir kültürden geliyorlar. Ama Biden'ın ekibi Erdoğan'a taban tabana zıt. Onu ifade etmek için söylüyorum. Çok renkli bir kabine kuruyor Biden. Düşünün mesela Homeland Security, iç güvenliğin başına Alejandro diye, ben bunu özellikle söylüyorum, göçmen, şeyli, Latin kökenli. Yani düşünün, göçmen olarak gelmiş bu ülkeye bir kişi, şu anda Amerika'nın en kritik Homeland Security'nin başında bir şey var, İç Güvenlik Bakanlığı'nın başına geliyor. Bakıyorsunuz kadın Savunma Bakanı geliyor. Bakıyorsunuz kadın istihbarat koordinatörü geliyor. Uluslararası İstihbarat Direktörü Avril Haines'e geliyor. Dolayısıyla çok renkli, değişik milletlerden, köken itibariyle söylüyorum. Değişik renklerden, çünkü siyahi bakanlar da var. Değişik renklerden, milletlerden, kökenlerden bir kabine oluşturuyor. Hayli renkli, yani Trump döneminden taban tabana zıt bir Washington dönemi geliyor. Bu da şu demek, hani daha önceki yayınlarda anlatmaya çalışmıştım. Biden döneminin ilk işi hızlı bir şekilde Amerika içerisindeki restorasyonu sağlamak. Aynı zamanda dünyaya tekrar ittifakların önemli olduğu, uluslararası standartların tekrar düzenlenmesi gerektiğini savunacak bir kabineyle geliyor. Erdoğan bu yönetime, yani bu değişime uyum sağlayabilirse amen, ama sağlayamazsa Erdoğan'ın da canını yakalayacakları bir yönetim geliyor diyebilirim.
Pekala, hemen toparlayalım. Bu arada seçim biliyorsun 2 Kasım'da oldu. Bugün ayın 24'ü mü? 24'ü. 22 gün olmuş. Maalesef tam olarak geçiş sürecini daha Trump'ın olayı geçiş sürecini organize etmediğinden dolayı yapılamıyordu. Hatta Biden sıkıntıdaydı.
Yani
federal fonlara ulaşamıyordu. Takipçilerinden de federal fonlara ulaşamıyoruz diye yeniden böyle bağış kampanyaları falan düzenliyordu ama bugün itibariyle artık Amerika'da bu geçiş sürecini organize eden Genel Hizmetler İdaresi, GSA denen kurum, artık biz hazırız, resmen süreci başlatıyoruz dedi. Orada Emily Murphy var. Trump da bir tweet attı. O tweette de evet, artık yani bir şekilde mücadeleye devam edeceğim ama işte geçiş süreci de artık başlayabilir dedi. Bir anlamda aslında yenilgiyi de resmi olarak da Trump da kabul etmiş oldu. Şimdi Aralık'tan itibaren artık resmen Biden ekibine geçecek ve ocağın kaçındaydı şey, tören? 20 Ocak'ta da Biden artık seçilmiş başkan değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak adlandırılarak görevine başlamış olacak önümüzdeki 4 yıl için, 2024'e kadar. Bitirelim mi? Maşallah, yaklaşık bir saattir yayındayız. Sen bir taraftan kendi özel kanalında, bir taraftan başka programlarda, öbür taraftan nöbetçi editörde yüksek bir performans sergiliyorsun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz Adem. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bitirelim.
Söyleyecek sözümüz var. Erdoğan diktatöryasına teslim olacak değiliz. Olacak olsak Türkiye'de teslim olurduk. Bu adamlar gidip yaptıklarının hesabını verinceye kadar bu yayınlar, bu programlar devam edecek.
Peki. Tekrar teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.